Ayrım 4. Her güne bir Shakespeare. Alan Percy. Sayfa 83. 30. Vicdan ruhun sesidir. Tutku da vücudun. Aşk sanatında deneyimli olan kişiler, sözlerin neredeyse her zaman zevkin doruğuna ulaşmaktan daha önemli olduklarını bilirler. Bu yüzden de daha ileride göreceğimiz gibi tantra hocaları öğrencilerine birbirlerine aşık olan kişiler için zevki geciktirmeyi, okşama ve bakışma gibi diğer dokunma şekillerini artırmayı öğretirler. Bu konu hakkında iletişim profesörü olan Sebastia Serrano, Los Secretos de la Felicidad adlı deneme yazısında şöyle açıklıyor. Bir arzuyu tatmin etmek çoğunlukla dikkat ve hazırlık ister. Çünkü tatmin etme işi uzun, hassas ve çoğu zamanda kompleks bir iştir. Bu yüzden en iyi stratejilerin çok yerinde bir dili olması gerekir. Dilin, aklın bir aynası olduğunu da asla unutmamalıyız. Romantik hikayelerin can alıcı diyaloglar içermesi de tesadüf değildir. Çünkü iki aşık tek vücut olmaya karar verdiklerinde sözcükler araya köprüler, davetler ve heyecan inşa eder. Bu sebeple bir gönül avcısının sözcükleri de kuvvetli olmalıdır. Çünkü sözcükler güzel bir vücuttan ya da orantılı hatlardan çok daha önemlidir. Profesör Serrano'nun açıkladığı gibi sözcüklerden sonra eller konuşmaya başlar. Sevgiyle dokunduğumuzda vücudumuzun en ücra, beklenmedik köşelerine kadar seyahat eden çok sayıda olumlu mesaj ortaya çıkar. Bunlar acıyı, stresi ve endişeyi yok etmek, bizlere huzur, sağlık ve mutluluk vermek amacıyla vücudumuzun tüm kanallarında dolaşan aşk mektupları gibidirler. 31. Doğaçlamalar hazırlandıkları zaman daha güzel olurlar. Shakespeare yaşadığı dönemde çok ünlü bir aktördü ve doğaçlamanın değerini de çok iyi biliyordu. Ancak mesleği ona aynı zamanda doğaçlama yapmak için hazır olmak gerektiğini de öğretmişti. Sevgiliyle ayarlanan ilk randevu prova yapmadan sahneye çıkmak gibidir. Bu yüzden de tabii eğer çok deneyimli değilsek veya kulaktan çalmak gibi bir marifetimiz yoksa bazı şeylerin öngörülmesi çok daha iyi olur. Yine de uzun süreli bir ilişki aşk sanatında biraz kabiliyet ister. İngiltere'de istikrarlı bir ilişkisi ve aşağıdaki leziz tarifi malzemelerinden bazılarını elde etmeyi başaran yaklaşık 4500 yetişkinle bir anket çalışması gerçekleştirildi. Malzemeler şunlar. 1. Küçük detayları önemsemek. 2. Birlikte mümkün olduğu kadar çok şey yapmak. 3. Çift için stresli olan durumlarda sorunları birlikte çözmek için işbirliğinde bulunmak. Bu ana 3 malzemeden başka araştırma, ilişkinin uzun süreli olmasını sağlayacak birkaç günlük soru soruyor. Bugün ona aşkımı nasıl gösterebilirim? Bugün bağlarımızı daha da güçlü kılmak için birlikte ne yapabiliriz? Bize heyecan verecek nelerden bahsedebiliriz? Eşimin stresi olmasına sebep olan başlıca durumlar hangileri ve ben bu durumların sayısını nasıl azaltabilirim? Sevdiğim kişi de beni tedirgin eden ve bunu bilinçli bir şekilde dile getirmeme sebep olacak bir şey var mı? Gereksiz tartışmalardan kaçınmak için neler söylemeli ya da söylememeliyim? Birçok çift başarısız oluyor. Çünkü ilişkinin aktörleri ortaya çıkan dram hakkında kendilerine hiç soru sormuyorlar ve daha eserin konusunu anlayamadan sahne perdesi kapanmış oluyor. 32. Gençlik. Kimsenin onunla mücadele etmediği zamanlarda düşmanını kendisinde bulur. Zor aşk sanatına ilk adımı atanlar yanlışlar yapabilirler. Olgunluk çağında dönüp arkaya bakıldığında bu hatalar çok çocuksu, kolaylıkla engellenebilir hatalar olarak görülür. Bu yüzden de deneyim kazanmış birçok kişi geçmişine dönmek, güzel bir aşk ilişkisini mahveden bu hataları yeniden yapmayacakları günler yaşamak isterler. Şimdi gençlikte yapılan ve aşk ilişkilerini zora sokan birkaç yanlışı söyleyelim. Fiziksel görünüşün önemi konusunda abartılı davranmak bu yanlışlardan biridir. Oysa birine kendini beğendirmek daha çok kişiliğe ve doğallığa bağlıdır. İlk buluşmada sürekli konuşmamız gerektiğini düşünmek. Karşımızdakine karşı fazla ilgili olmak hem bir güvensizlik imajı yaratabilir hem de bıktırıcı olabilir. Yeni tanıştığımız birini idealleştirmek. Doğallık kendimizi karşı tarafa tanıtmanın, onunla bir bağ oluşturmanın en güzel aracıyken olduğumuz gibi davranmamak. Bu aşk oyununda kaybeden alışkanlıkları yetişkinlik çağına kadar devam edebilir. Ama aslında daha çok deneyimsiz aşıklarda görülür. Eğer baştan çıkarma sanatını özetleyecek olsak bir kuralla bunu yapabiliriz. Kendin ol. Çünkü er ya da geç gerçekte kim olduğun ortaya çıkacak ve sen bir maske değil, sana aşık olacak bir insan arıyorsun. 33. Hayali zevk o kadar tatlıdır ki bütün duygularımı kendisine hayran bırakır. Peki ya nemli damaklar? Aşkın 3 kez arıtılmış nektarını içince neler olur? Troilus ve Cressida'nın bu bölümünde aşıkların birlikte yaşadıkları zevkin sırlarından birinden bahsediliyor. Bekleyiş. Birçok çiftin cinsel iştahını kaybetmesinin sebeplerinden biri de belki zevki bir rutine dönüştürmeleri olabilir. İstikrarlı bir ilişkimiz olsa da, hatta birlikte yaşıyor olsak da, tutkunun alevini her zaman parlak tutmak için yaşanan zevklerin bir gizliliğinin olması ya da en azından öyle görünmesi gerekir. Barcelonalı gazeteci Joan Barry, Abstinencia y Placer adlı deneme yazısında bu konu hakkındaki düşüncelerini şöyle anlatıyor. Zevkin çok eski bir teorisine göre zevki beslemek için zevk yaşamaktan ara sıra uzak durmak gerekir. Soğuk bir bardak su sadece içmiş olmak için içildiğinde hiçbir anlam taşımaz. O bir bardak soğuk suyun tadını çıkarmak için kavurucu sıcaklarda birkaç gün susuzluk çekmek gerekir. Sonunda suyun ve bu sıvının soğuğuyla buğulanan bardağın yanına vardığımızda sudan küçük yudumlar almalı, dudaklarımızı acının sona erdiğine alıştırmalı, vücudumuzun aldığı kadar kana kana içmeliyiz. Baril, zevkin gücünü arttırmak için suçluluk duygusu içine girmemizin, iştahımıza sınırlar koymamızın, vücudumuzu, ruhumuzu zora sokmanın da faydalı olacağını söylüyor. Hayal gücü aracılığıyla da olsa kendimizi yapacağımız şeyin yasa dışı, yasak ve tehlikeli olduğuna ikna edersek alacağımız zevki de ikiye katlamış oluruz. Karşılaştığın kişinin sevgilin ya da eşin değil de patronun, bir iş arkadaşın, bir müşterin ya da tanımadığın biri olduğunu düşün. Peki o zaman ne olacak? İşte o zaman günahkar zevk şüphenin ince ipi üzerinde yürüyecek ve sonunda etkisinden kurtulmak için hiçbir şey yapamayacağı gerçeğini anlayacak, diyor gazeteci. 34. Dış görünüş birçok kez insanın iç dünyasını gözler önüne serer. Birine karşı duyulan aşkı açıkça itiraf etmek hiçbir zaman kolay bir iş olmamıştır. Hatta insanlık tarihinde uzun yıllar yasak bir şey olarak görüldüğünü de söyleyebiliriz. Hatta günümüzde bile birçok ülkede toplum içinde sevgi gösterisinde bulunanlara iyi gözle bakılmaz. Bu yüzden de yelpazeler yüzyıllar boyunca hem Japonya ya da yelpazelerin beşiği diyebileceğimiz Çin gibi doğu kültürlerde hem de batı kültüründe çok faydalı bir aşk ifadesi rolünü üstlenmiştir. Eskiden kadınlar hayal ettikleri erkekle cilveleşmek için yelpaze oyunları yaparmış. Yanlarında anneleri ya da kendilerine eşlik edip davranışlarını denetleyen başka bir kadınla birlikte dolaşırken, talipleriyle toplum içinde iletişim kurmak için karmaşık bir dil yaratmışlar. Yelpazenin zamanımızın WhatsApp'ı gibi bir iletişim aracı olarak kullanılması o kadar çok yaygınlaşmış ki sonunda yelpaze kullanımına bazı kısıtlamalar bile getirilmiş. Örneğin 17. yüzyılda Fransa sarayında kraliçenin huzurunda yelpazeyi açık tutmak yasaklanmış. Bu yüzden de hizmetlileri kraliçeye yelpazesini kapalı bir şekilde ellerinde bir tepsi tutar gibi takdim ediyorlarmış. Çünkü kadınlar başka bir şekilde gizlenmesi mümkün olmayan manalı bir tebessümü ya da bakışı yelpaze kullanarak ifade edebiliyorlarmış. Yelpazeyi açıp kapamak, bir elden diğerine geçirmek, hızlı ya da yavaşça sallamak, yüzüne değdirmek gibi hareketlerin hepsinin ayrı bir anlamı varmış. Yapılan harekete göre bir kadın bir erkeğe onu sevip sevmediğini, başka biriyle nişanlı olduğu ya da birileri onları gözetlediği için kendisini rahat bırakmasını istediğini söyleyebilirmiş. Bunun şüphesiz bir aşk oyunu şifresi olduğunu söyleyebiliriz. 35. Kelimelerim uçar, düşüncelerim yerde kalır. Düşüncelerim olmadan kelimelerim cennete erişemez. Aşıkların iletişim kurdukları şekiller arasında bugün maalesef eskisi gibi kullanılmayan mektuplaşmanın en yüce iletişim şekli olduğunu söyleyebiliriz. Mühürlü zarf, aşığın kokusunu barındıran o mürekkepli ince kağıdı açmak. Mektup kesinlikle aşk için yaratılmıştır ve hayatında hiç tutkulu bir mektup almamış olanlara acımak gerekir. Bunlar Pessoa lakaplı Alvaro de Campos'un sevilen kişinin yazdıklarını sadece bir hazine gibi kutuda saklayarak olsa da asla kaybedilmemesi gereken bu güzel gelenek hakkında söylediği sözler. Pessoa lakaplı Alvaro de Campos'un sevilen kişinin yazdıklarını sadece bir hazine gibi kutuda saklayarak olsa da asla kaybedilmemesi gereken bu güzel gelenek hakkında söylediği sözler. Pessoa'nın kendisi de 1920 yılında yazarın şirketin ticari belgelerini tercüme ettiği Lisbon'daki Baksa'da daktilograf olarak çalışan Ofelia Queiroz'a 50 civarında aşk mektubu yazmıştır. Bakalım bunun hakkında kendisi ne düşünüyordu? Bütün aşk mektupları gülünç. Aşk mektupları olmazlardı. Olmasalardı gülünç. Ben de zamanında yazdım aşk mektupları. Herkes gibi. Gülünç. Aşk mektupları eğer aşk varsa ister istemez gülünç. Ama her şey bir yana asla aşk mektubu yazmamış olanlardır sadece gülünç. Ah, yazdığım zamanlara geri dönsem, farkında olmadan gülünç. Aşk mektupları aslında bugün benim anılarımdır. Bu aşk mektuplarına dair olan gülünç. Vurgulanan bütün kelimeler, vurgulanan duygular gibi doğal olarak gülünç. 36. Eğer bir ata iki kişi biniyorsa birisi mutlaka arkada gitmelidir. İlişkiler iniş çıkışlarla, kader değişiklikleriyle doludur. Yeni başlayan bir aşk ilişkisinde ilk zamanlarda erkek kadına daha aşık olabilir. Ama bir yıl sonra bu durum tam tersine dönebilir. Bu denge zamanla yeniden değişebilir ve ilişki ilk baştaki halini alabilir. Ne olursa olsun aradaki dengesizlik çok belirgin olmadıkça ilişkide kimin daha çok güç sarf ettiği önemli değildir. Kendisini sevdiğine adayarak mutlu olan ve karşılığında bir şey almakta zorlanan insanlar vardır. Bazı insanlar bunun aksine hep kendilerine bir şey verilsin isterler. Shakespeare belki de atlar ve binicilerle ilgili çizdiği bu tabloyla bunu anlatmak istemiştir. Soru şu: bir çiftin hayatında bu sevgiyi dengelemenin başka bir yolu var mı? Bu sorunun cevabını belki de daha açık bir şekilde veren aşağıdaki sözleriyle Albert Camus olmuştur. Benim önümde yürüme, seni takip etmeyebilirim. Arkamda yürüme, sana rehberlik etmeyebilirim. Yanımda yürü ve dostum ol. 37. Değer biçebildiğin aşk, fakir bir aşktır. Aşkın ölçüsü yoktur. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında aşıklar bize büyüleyici, şirin, hatta bazen acıklı kişiler gibi görünebilir. Sarhoş olmayan birinin sarhoşların kahkahalarını bir türlü anlamlandıramaması gibi, tutkuların dışında yaşayan biri için de gönlün çılgınlığını anlaması mümkün değildir. Genç Werther'in acıları belki de bir aşığın o ateş gibi yakan çılgınlığını ortaya koyan en iyi romanlardan biridir. Ah, parmaklarım tesadüfen onunkilere değdiğinde, ayaklarımız masanın altında buluştuğunda içimi ne de hoş bir heyecan sarıyor. Parmaklarımı ve ayaklarımı ışık hızıyla geri çekiyorum. Ama gizli bir güç, isteğim dışında onları tekrar yaklaştırıyor. Baş dönmesi tüm duygularıma hakim oluyor ve masumiyeti, o tertemiz ruhu, bu küçük anlamsız şeylerin bana ne tür acılar verdiğini anlamasına engel oluyorlar. Konuşurken elini elime değdirir ve bana çok yaklaşırsa o kutsal nefesi benimkine karışıyor ve ölecek gibi oluyorum. Sanki bir yıldırım düşüyor üzerime. Goethe'nin romanı kendi dönemini o kadar derinden etkilemiş ki kendi acılarını Werther'in acılarıyla aynı gören 2000'den fazla gencin intihar ettiği düşünülüyor. Bu yüzden kitap birçok ülkede yasaklanmış. Aşk için ölmenin hiçbir zaman bir açıklaması olamaz. Ama aşktan ölmenin olur. Bu yeni belirsizliklerden, duyguların uçurumlarından korkmayan bir varlık olarak kendimizi yeniden keşfetmek için yaptıklarımızı geride bırakmak anlamına gelir. 38. Bir dakikaya birçok gün sığar. Aşkın kısa sürmesi çok ender rastlanan bir durumdur. Hatta tam tersine, her ne kadar bazı sanat şekilleri bu en güzel ifadeyi kısacık bir zaman dilimine sığdırmak isteseler de aşk kısacık değildir. Bu sanat şekillerinin en hassas olanlardan biri de Japonların haikularıdır. Haikular sadece kısacık 3 satırda tıpkı birkaç fırça darbesiyle yaratılan bir görseldeki gibi yüce bir anı yine bir anda ifade etmek isterler. Bu tür eskiden doğayı ele alırdı. Ancak başka ana dilleri olan yazarların da uyarlamalarıyla, özellikle de günümüzde haikuların işlediği konu yelpazesi de genişledi ve aşka, hatta bazen mizahla karışık aşka kadar ulaştı. Aşk ve mizah ne güçlü bir ikili. Bu türün en güzel çalışmalarından biri de Uruguaylı yazar Mario Benedetti'nin Quaderno de Haikus adlı eseridir. Kitapta aşağıdakiler gibi mizahla ve sevgiyle dolu aşk mısraları vardır. Görmek istemem yıl sonuna dek seni, yani salıya. Her aşkta vardır bir öpülen dudaktan, bir de öpenden. Aşklarda artık sadık olmak erdemdir. Fanatik değil. Avutmaz biri, ılık bir göğüs gibi. Veyahut 2. Buradan giderken götürmeyi unutma, küçümsemeni. 39. O her övgünün üzerindedir. 100 kış geçirip de yaşlanan bir keşiş, onun gözlerine bakar bakmaz gençleşir. Onun güzelliği bir yaşlının adeta yeniden dünyaya gelmesini sağlar. Yaşlının koltuk değnekleri bir bebeğin beşiğine dönüşür. O her şeyi ışıldatan bir gök cismidir. Aşkın çabası boşuna da bir onun ağzından çıkan heyecanlı konuşma, bütün gönül avcılarının avladıklarıyla aslında gençliklerini, en azından akıl bilgeliğini beslediklerini düşündürüyor. Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, Baştan Çıkarıcının Günlüğü adlı eserinde bu uslanmaz baştan çıkarıcılardan birinin portresini çizmiş. 1844 tarihli yazısında aşkta sahip olma tutkusunun aslında bir fetih olmadığını, yakalanan avı yakalandıktan hemen sonra umursamadan yeniden salarak sadece egonun anlık tatmin edilmesi olduğunu söyler. John Malkovich'in başrolünde oynadığı Tehlikeli İlişkiler'de yaptığı gibi diyebiliriz. Kierkegaard eserinde gönül avcısının neden bu şekilde davrandığını şu şekilde açıklıyor. Ben bir estetikçiyim, bir aşk sanatçısıyım ve aşka inanıyorum. Aşkın özünü ve kazandırdıklarını anladım. Bütün sırlarını öğrendim ve aşkla ilgili benim de şahsi fikirlerim var. Kanımca bir aşk hikayesi en fazla 6 ay sürmelidir. Ve artık zevkini çıkaracağınız bir yanı kalmadığında da bütün ilişki derhal kesilmelidir. Bütün bunları biliyorum. Hatta severek elde edilecek en büyük hazzın dünyadaki her şeyin üzerinde sevilmek olduğunu da biliyorum. Ruhunuzla bir genç kızın varlığının içine girmek başlı başına bir sanattır. Ancak sonrasında çıkmayı bilmek her ne kadar bilinciyle bağlantılı olsa da ustalık ister. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 105.